Ayrım 4, sayfa 23. Nasıl bir orospu çocuğudur ki bu, rahibelere işkence etmiş, dedi Rizoli. Bu içine sıçtığımın dünyasında neler oluyor böyle? Mağara, Rizoli'nin kelime seçimi karşısında yüzünü ekşitti. En son ne zaman kiliseye gidip dua ettiğini hiç hatırlamıyordu. Ayrıca seneler önce Tanrı'ya olan inancını yitirmiş olmasına rağmen böylesine kutsal bir mekanda bu tür küfürlü konuşmalar duymak ona allak bullak etmişti. İşte aslında bunun sebebi çocukluğunda bu konularda beyninin fazlaca yıkanmasıydı. Azizleri ve mucizeleri birer saçmalık olarak gören biri olarak dahi karşılarında kocaman bir haç dururken herhangi bir kötü söz söylemesine karşıydı. Ama şu anda Rizoli böyle kutsal bir yerde bile ağzından çıkan küfürlerin farkına varmayacak kadar öfke doluydu. Saçları her zamankinden çok daha fazla dağınıktı. Üzerinde eriyen karlardan pırıl pırıl parlayan simsiyah vahşi bir yele. Yüz kemikleri solgun cildinin altından keskin açılar oluşturarak fırlamıştı. Şapelin lüks ışıkları altında öfkeyle bakan gözleri tam kömür rengini almıştı. Erdemli öfke, Jane Rizzoli'nin her zaman yakıtı olmuştu. Canavarları avlamasına yardımcı olan yakıtı. Ama bugün sanki bu yakıt alev almış ve sanki bu alev topu onu içten içe yakıp kül ediyormuş gibi yüzünü soldurmuştu. Mağaranın ateşe körükle gitmeye niyeti yoktu. Sesinin özellikle heyecansız çıkmasına ve bir iş kadını gibi konuşmaya özen gösteriyordu. Bir bilim adamı asla heyecana kapılmaz, gerçeklerden yola çıkarak hareket ederdi çünkü. Rahibe Camille'nin koluna dokunup dirseğine baktı. Çok fazla yumuşak, henüz kasları katılaşmamış. Herhalde 5-6 saat sonra başlar değil mi? Bir de burası soğuk tabii. Rizoli derin derin burnundan soluyup buz gibi mekana bir miktar buhar çıkarttı. Hem de nasıl? Neredeyse donma noktasında. Kasların katılaşması biraz gecikecek. Mesela ne kadar sürer? Belirsiz. Peki ya yüzü? Yüzündeki morarma? Vücut yarım saat sonrasında katılaşmaya başlamalıydı aslında. Ama ölüm zamanını bu durumda anlayamayacağız gibi. Mağara alet çantasını açtı ve odanın ısısını ölçmek için bir termometre çıkardı. Kurban kat kat giyinmiş olduğu için ceset morga götürülmeden rektal ısısını ölçmeye karar verdi. Termometreyi sokmadan cinsel tecavüze uğrayıp uğramadığı konusunda kesin bir hüküm veremeyeceği için de bu işlemi bu yeteri kadar aydınlatılmamış odada yapması doğru olmazdı. Aynı zamanda elbiselerin çıkartılması delilerin zarar görmesine neden olabilirdi. Bunun yerine bir şırınga çıkarıp ölüm sonrası potasyum seviyesini ölçmek üzere camsı sıvıyı çekti. Böylece yaklaşık ölüm zamanı hakkında bir fikri olacaktı. ''Bana diğer kurban hakkında biraz bilgi ver.'' dedi Mağara, camsı sıvıyı yavaşça şırınganın içine çekerken. Rizoli bu işlemden iğrendiğini belli eden bir ses çıkarıp arkasını döndü. Kapının orada bulunan ceset, 68 yaşındaki rahibe Ursula Rowland'e ait. Güçlü bir kadın olmalı, zira ambulansa konulurken kollarını oynatıyormuş. Ambulansla götürülürken ben de Frost'la buradaydık. Çok mu kötü yaralanmıştı? Onu görmedim. San Francis Hastanesi'nden aldığımız son rapora göre hemen ameliyata alınmış. Kafatasında bir sürü kırık ve beyninde de iç kanama varmış. Aynı bu kurban gibi. Evet, aynen Camilla gibi. Rizzoli'nin ses tonu yine öfke kusuyordu. Mağara doğruldu, titriyordu. Pantolonunun paçaları, mantosunun kara giren eteklerinden gelen buz gibi suya emmiş, baldırları üşümüştü. Telefonda kendisine cinayet mahallinin dışında olmadığı söylendiğinden arabadaki atkısını ve eldivenlerini yanına almamıştı. Ama bu ısıtılmamış mekanın da dışarıdaki avludan pek farkı yoktu hani. Ellerini mantosunun cebine soktu ve elinde eldiven ve boynunda atkı olmayan Rizzoli'nin bu buz gibi şapelin içinde nasıl bu kadar saattir durduğunu merak etti. Rizzoli sanki içinde yatan öfke ateşiyle ısınıyor ve dudakları artık morlaşmaya yüz tuttuğu halde daha sıcak bir mekana gitmek için acele etmiyordu. ''Neden burası bu kadar soğuk?'' diye sordu Mağara. ''Burada nasıl ayin yapıyorlar anlamıyorum.'' ''Ayini burada yapmıyorlar ki. Binanın bu kısmı kış aylarında kullanılmazmış çünkü ısıtmak çok pahalıya patlıyormuş. Evet tamam, hala bu bölümde oturan birkaç rahibe var ama...'' Ayinleri rahip konutunun dışındaki küçük bir şapelde yapıyorlar. Mağara pencerede gördüğü üç yaşlı rahibeyi düşündü. Bu rahibeler titrek ışıklar saçan, gittikçe sönen alevler gibiydiler. Evet, bu şapel kapalıysa o zaman iki kurbanın burada ne işi vardı? Rizoli derin bir nefes çektikten sonra dışarı adeta bir ejderha gibi buhar çıkarttı. Kimse bunun cevabını veremiyor. Baş rahibenin dediğine göre Ursula ve Camilla en son dün akşamki ayinde görülmüşler. Saat 9 civarında. Sabah duasına gelmeyince de rahibeler o ikisini aramaya çıkmış. Hiç burada bulacaklarını ummuyorlarmış. Başın üstündeki bu sert darbeler, düpedüz öfkeden kudurmuş saldırgan. Ama bir de yüzüne bak, dedi Rizoli Camilla'yı göstererek. Yüzüne vurmamış, yüzüne hiç bulaşmamış, onu ayrı tutmuş. Yani sanki daha az kişisel gibi. Sanki özellikle şahsına, fiziğine değil de sıfatına, simgelediği şeye yapılmış gibi. Otorite mi? Dedi mağara. Güç mü? Ne? Komik. Bana kalırsa ben iman, ümit ve merhamet gibi bir şey derdim. Neyse, ben Katolik okuluna gittim. Sen mi? Diye kahkaha attı Rizoli. Asla tahmin etmezdim. Mağara buz gibi havayı içine çektikten sonra haçı incelemeye başladı. Holy Innocence Akademisi'ndeki günleri ve tarih dersinden sorumlu rahibe Magdalena'nın herkese eşit bir şekilde paylaştırdığı eziyetler gelmişti aklına. Kendisine göre gereksiz ve yersiz bir şekilde kendine çok fazla güvenen kızları belirlemekte oldukça usta kadın tarafından yapılan bu eziyetler fiziksel değil, duygusaldı. 14 yaşındayken mağaranın en yakın arkadaşları insanlar değil kitaplardı. Tüm ödevleri ve sınıf çalışmalarını çok kolay bir şekilde hızlıca yapar ve bundan da oldukça gurur duyardı. İşte bu yüzden rahibe Magdalena kendisine karşı gizli gizli hınç beslemişti. Mağaranın zekasına duyduğu bu kötü huylu gurur derhal saf dışı edilmeliydi. Kendi iyiliği için tabii. Rahibe Magdalena haince saldırıya geçerek buna dur dedi. Mağarayı sınıfta herkesin önünde komik duruma düşürdü. Kusursuz, tek bir hata olmayan imtihan kağıtlarının üzerine çok sert ve iğneleyici yorumlar yazdı. Ne zaman mağara soru sormak için parmağını kaldırdıysa alay edercesine kahkahalarla gülerdi. Bu çabalarının sonunda mağarayı sindirmeyi başarabilmişti. Gözümü korkuttular, dedi mağara. Rahibeler gözümü korkuttu. Hiçbir şeyin seni korkutabileceğini düşünmezdim doktor. Yanlış. Beni bir şey çok korkutur aslında. Rizoli gülmeye başladı. Sadece cesetlerden korkmazsın sen, değil mi? Cesetlerden çok daha korkutucu şeyler vardır dünyada. Camilla'nın cesedini soğuk taşın üzerine bıraktıktan sonra salonun çevresinden dolaşıp hala hayatta olan Ursula'nın bulunduğu, üzerinde kan lekeleri olan bölüme gittiler. Fotoğrafçı işini bitirip gitmişti. Şapelin içinde şimdi sadece iki kadın vardı. Sesleri çırılçıplak duvarlarda yankılanan iki yalnız kadın. Mağara şapelin inançsız birinin dahi ruhunu teselli bulabileceği evrensel tapınaklar olarak görmüştü hep. Ama şimdi ölümün kol gezdiği, tanrısal sembolleri hiçe sayan bu kasvetli yerde hiçbir şekilde teselli bulamamıştı. Rahibe Ursula'yı tam burada buldular, dedi Rizoli. Başı hacı gösterecek şekilde yatıyordu, ayakları kapıya dönüktü. Sanki secdeye yatmış gibi. Herifin ağzına sıçayım, dedi Rizoli. Öfkeyle dolu sözleri buz parçacıkları kadar keskindi. Ya kaçığın teki ya da çalacak değerli bir eşya arayan bir uyuşturucu müptelası. Erkek olup olmadığını bilmiyoruz ama. Rizoli, rahibe Camilla'nın yattığı yeri işaret ederek, sence hangi kadın böyle bir şey yapar, diye sordu. Bir kadın çekiçle vurabileceği gibi aynı zamanda bir kafatasını da rahatlıkla kırabilir. Bir ayak izi bulduk. Orada, koridorun ortalarına doğru. Bana 44 numara ayakkabı giyen bir erkek gibi geldi. Ambulanstan birine ait olabilir mi? Matthew'dan gelenlerin ayak izleri burada. Kapının hemen yanında. Koridordaki değişik bir ayak izi ve bence katile ait. Rüzgar nedeniyle camlar zangır zangır sallanıyor, kapı sanki içeri girmek isteyen görünmez kişiler tarafından zorlanıyormuşçasına çatırdıyordu. Rizoli'nin dudakları soğuktan morarmış, yüzü bir kadavranınki gibi solmuştu. Ama hala daha sıcak bir mekana geçmek için bir talebi yoktu. İşte tipik Rizzoli. Asla teslim olmaz, asla taviz vermezdi. Aslına itiraf etmek gerekirse artık sınırını aşmıştı. Mauro kafasını eğip rahibe Ursula'nın yatmış olduğu zemine baktı. Rizzoli'nin bu saldırının bir cinayet halinde yapıldığına dair içgüdülerine katılmamazlık edemedi. Burada bu kan izlerinde gördüğü delilikten başka bir şey değildi. Rahibe Camille'nin kafasına yediği darbelerde gördüğü ise delilikten öte şeytani bir şeydi. Tam omurgasının üzerinden dondurucu bir hava akımı geçti mağaranın. Ürpererek dikleşti. Sabit bir şekilde karşısındaki devasa haca bakıyordu. "Dondum," dedi. "Daha sıcak bir yere gidemez miyiz? Belki bir kahve içeriz, ne dersin?" "Buradaki işin bitti mi?" "Göreceğimi gördüm. Gerisine otopside bakacağız." 2. Onlar içerideyken şiddetli rüzgar nedeniyle kopup kendilerini yere, buzların üzerine düşen polis şeridinin üzerinden atlayarak şapelden hızla dışarı çıktılar. Yürüyüş yolunun aşağısına doğru hareket ederlerken rüzgar giysilerine rahat vermiyor ve adeta yüzlerini keskin bir kılıçla yaralıyordu. Sağanak halinde yani isyankar kar tanelerinden korunmak için gözlerini kısmışlardı. Loş antreye adım atar atmaz mağara uyuşmuş suratında çok hafif belli belirsiz bir sıcaklık hissetti. Yumurta kokusuyla karışık eski ısıtma sisteminden kaynaklanan bir küf kokusu aldı. Porselen tabak sesleri onları karanlık bir koridordan gidilen floresanlarla ışıklandırılmış beklenmedik bir biçimde modern bir salona yönlendirdi. Oldukça eskimiş uzun masanın etrafında oturan rahibelerin derin kırışıklıklar dolu yüzlerinden sadelik ve gösterişsizlik fışkırıyordu. 13 tane rahibe vardı. Uğursuz 13. Tüm dikkatlerini önlerindeki parlak çiçekli, kare şeklindeki kumaş parçalarına, ipek kurdelalara ve tabaklara yerleştirilmiş lavanta kuruları ve gül yapraklarına vermişlerdi. Mağara, lavanta ve gülleri alıp kumaş parçacıklarının içine yerleştiren, titreyen romatizmalı ellere bakarken el işi zamanı diye düşündü. Rahibelerden biri tekerlekli sandalyede oturuyordu. Sol eli kol dayanağının kıskacının içinde kıvrılmış bir şekilde kenara eğilmişti. Yüzünün bir kısmı resmen erimiş bir maske gibi sarkmıştı. Felçin korkunç akıbeti. Ama içlerinde yine de içeri giren iki yabancıyı fark eden ilk o olmuştu. Hafifçe inledi. Diğer rahibeler kafalarını kaldırıp Mauro ve Rizzoli'ye baktılar. Bu pörsümüş yüzlere gözünü dikerek bakan Mauro kırılganlıkları karşısında adeta irkilmişti. Bu rahibelerin hiçbirinin küçük bir kızken tanıdığı otoritenin keskin simgeleriyle uzaktan yakından alakası yoktu. Aksine hepsi bu trajedi hakkında soru sorar gözlerle masum masum ikisine bakıyordu. Mauro kendisinin ve ebeveynlerinin rollerinin değiş tokuş edildiğini fark eden artık yetişkin olmuş bir çocuğun kendini rahatsız hissetmesi gibi yeni konumundan dolayı rahatsızlık duymuştu. "Biri bize dedektif Frost'un nerede olduğunu söyleyebilir mi?" diye sordu Rizzoli. Bu soruya elinin üzerinde temiz kahve fincanları olan bir tepsiyle yan taraftaki mutfaktan az önce çıkan tedirgin edici görünüşlü kadın cevap vermişti. Üzerinde yağ lekeleri olan solgun mavi renkte bir önlük vardı. Sol elinde bulaşık deterjanının köpük kalıntıları parlıyordu. "Bu rahibe olamaz. Herhalde manastırda maaşlı çalışanlardan biri," diye düşündü Mauro. Bu hastalıklı insanlara biraz daha yaklaşırken. "Hala baş rahibeyle görüşüyor," dedi kadın. Başıyla bir kapıyı işaret ederken bir tutam kumral saç düştü kırışık dolu alnına. Odası koyuluyorun ilerisinde. Rizzoli başını salladı. "Yolu biliyorum." Odanın parlak ışıklarını terk ederek koridor boyunca yürümeye başladılar. Mauro sanki az önce aynı yerden bir hayalet geçmiş gibi soğuk bir esinti hissetti. Ölümden sonraki hayata inanmamasına rağmen bazen şimdi artık birer ölü olan insanların yürüdüğü yerlerden geçtiğinde arkalarında ancak daha sonra oradan geçecek olan insanlar tarafından hissedilebilecek bir iz, bir enerji kırıntısı bırakıp bırakmadıklarını düşünürdü ister istemez. Rizzoli baş rahibenin kapısını tıklattı. Sinirli bir ses, "İçeri girin," dedi. Mauro içeri girer girmez taze kahvenin o muhteşem kokusunu içine çekti. Koyu ahşap duvarlardan birine asılı basit bir haç ve meşe ağacından yapılma bir çalışma masası. Aynı masanın arkasında kambur bir rahibe. Kalın gözlük camlarının arkasından bakan iki koca mavi göz. Her bir hücresi en az diğer rahibelerinki kadar yaşlı olmasına rağmen o kalın camların arkasından bakan, zeka pırıltıları saçan gözler sürekli tetikteydi. Rizzoli'nin ortağı Barry Frost, saygı gereği kahvesini masaya bırakıp ayağa kalktı. Frost'u herkes aileden birisi gibi görürdü. Sorgu odasına girdiğinde şüpheliye en yakın arkadaşı olduğuna inandıran cinayet bürosunun tek babacan polisiydi. Aynı zamanda şimdi bile Frost'un kahve fincanına ters ters bakarak bu bakışlarıyla bazen buz gibi şapelde çalışırken sen bu sıcacık odada bacak bacak üstüne atmış keyif yapıyorsun mesajı veren Rizzoli gibi ruhsal durumu her dakika başı değişen dengesiz biriyle çalışmayı asla kafaya takmayan bürodaki tek polisti. Muhterem, dedi Frost. Bu adli tıptan Dr. Iles. Bu da muhterem başhemşire Mary Clement. Maura elini uzatıp baş rahibenin elini sıktı. Yamru yumru ellerinin derisi kağıt gibiydi. Maura ellerini sıkarken siyah kıyafetin kollarının içinden bej renkte bir başka kol ucunun çıktığını gördüğü anda rahibelerin bu soğuk mekanda nasıl katlanabildiklerini anladı. Yünlü siyah giysisinin altında uzun kollu yünlü fanilalar giyiyorlardı. Çarpık mavi gözler kalın camların ardından dikkatle Maura'yı incelemeye başladı. Adli tıp mı? Yani doktor musunuz? Evet, patoloğum. Ölüm nedenlerini mi araştırıyorsunuz? Evet, aynen öyle. Sanki bir sonraki soru için cesaretini topluyormuş gibi durdu başrahibe. Şapele girdiniz mi? Gördünüz mü? Maura evet anlamında başını salladı. Soruyu tahmin etmesine rağmen nezaket icabı rahibenin sormasını beklemişti. 40 yaşında bile bu siyah giysileri gördüğünde kendisini hala cesaretini yitirmiş hissediyordu. Mary Clement'ın sesi bir fısıltı gibi çıkmaya başlamıştı. Rahibe Camilla çok acı çekmiş mi? Korkarım henüz buna cevap veremeyeceğim. Yani bütün tetkikler bitmeden bir şey söyleyemem. Mary Clement'ın kötü ve tatsız şeylerden korunmuş kulakları için soğuk, duygusuz, korku veren otopsi kelimesini kullanmamaya özellikle dikkat etmişti. Hem korkunç gerçeği itiraf etmek de istememişti pek. Aslında tabii Camilla'nın başına gelenleri çok iyi tahmin ediyordu. Biri şapelde genç kızın önünü kesmişti. Yine o biri Camilla'nın koridorda kaçmaya çalışırken beyaz başörtüsünü çekerek onu durdurmaya çalışmıştı. Darbeler kafa derisini yüzerken kızın kanı kilise sırasına yayılmış, sendeleyip durmuş ve en sonunda dizlerinin üzerine çökmüş ve saldırganın ayaklarına kapanmıştı. Buna rağmen saldırganı durduramamış, kız pes ettikten sonra dahi kafatası bir yumurta gibi ezilmeye devam etmişti. Maura gözlerini Mary Clement'ın gözlerinden kaçırıp masanın arkasındaki duvardaki hacca doğru kaydırdı. Ama bu kutsal sembol dahi onu rahatlatmaya yetmemişti. Rizzoli araya girdi. Henüz odalarına bakmadık. Her zamanki gibi bir sonraki adımına odaklanmış, sadece ve sadece işini düşünüyordu. Mary Clement ağlamamak için kendini zor tutuyordu. Evet, ben de tam dedektif Frost'u yukarıdaki rahibelerin odasına çıkarmak üzereydim. Rizzoli başını salladı. Siz hazırsanız biz de hazırız. Baş rahibe eşliğinde sadece renkli pencere camlarından gelen hafif gün ışığının aydınlattığı merdivenlerden yukarı çıktılar. Bulutsuz günlerde güneş mutlaka duvarlara rengarenk ışıklar saçıyor olmalıydı ama bu karanlık sabah saatlerinde duvarlar gri tonlarına bulanmıştı. Ayrım sonu, sayfa 35. Bu bölümde yer alan yabancı isimler. Ursula Rowland. U, R, S, U, L, A, R, O, V, L, A, N, D. San Francis. S, T, F, R, A, N, C, I, S. Holly Innocents. H, O, L, Y, I, N, N, O, C, E, N, T, S. Magdalena. M, A, G, D, A, L, E, N, A. Barry Frost. B A R R Y F R O S T.